Ayrım 23.
Gözlerini çadırın içinde tek tek memurlarının yüzlerinde dolaştırdı. Hiçbiri konuşmaya cesaret edemiyordu. Ilımlı tavırları savunanlar tüm diğer oymakların, sertliği savunanlar ise tekerilerin hedefi haline gelecekti. İsmail, bu adamları çağırırken bunlardan fikri ya da bilgiyi dirhemle alabileceğini biliyordu ama bunun için de biraz rahatlamaları ve açılmaları gerekiyordu. Bakışlarını Necm'e çevirdi ve bu bakışlarda yardım et çağrısı gizliydi. Necmi Şah'ın mesajını aldı, sözü aldı. Şahımız dedi heyete dönerek. Bir karar almadan önce sizin bulunduğunuz yerlerde askerlerimiz ve halk bu meseleyi nasıl görüyor, Şah kulu denilen bu adama nasıl bakıyor bunu öğrenmek istiyor. Siyaset ince iştir. Siz bunu gayet iyi bilirsiniz. Bu müşkül meselede ince çözüm gerektirir. Kısacası sizin fikrinize ihtiyaç vardır. Memurlar iki arada bir derede kalmışlardı. Şimdi artık suskunluğu sürdürmeleri de büyük bir tehlikeydi. İsmail'i az çok tanıyorlardı ve bugünlerde üstüne üstlük çok sinirli olduğunu biliyorlardı. Akkoyunluların mabencilerinden Perviz ilk cesaret bulanlardandı. Şahım dedi. Duyduğumuza göre bu adamlar halen Maku civarına gelmiş Tebriz'e doğru ilerlemekteler. Yolda bir Tebriz kervanını vurmuş, her şeyi yağmalamış, kim var kim yoksa öldürmüşler. Her şeyden önce bu sağı solu belli olmayan kalabalığı Tebriz'e varmadan önce yolda karşılamak gerek. Perviz'in konuşması diğerlerine cesaret vermişti, üstelik artık altta kalmayı hiçbiri kabul edemezdi, sırayla konuşmaya başladılar. 15 bin büyük rakamdır. Şahımız bunları karşıladığında bir bahaneyle küçük gruplara bölünüp kontrol altında tutulmalılar. Bunun için her grubun başına gözetim için bir bölük asker görevlendirilmeli. Yalnız benim aciz görüşüme göre tekelü askerlerimiz ve tekelü beyler bu işin tamamen dışında tutulmalıdır. Bu fikir kısmen doğrudur. Doğru olan yanı tekelü askerleriyle ilgili yanıdır. Ama bir kısım tekelü bey orada olmazsa güven sağlanamaz, maazallah tatsız olaylar çıkıverir. Eğer şahımız bunların elebaşlarını cezalandırmak niyetindeyse diğerlerinin gönlünü almak gerektir. Özellikle sipahilere dirlikler verilmelidir. Şahımızın elebaşlarını cezalandırması tehlikeli bir niyet olmaz mı? Buradaki tekelülerin çoğu bu Şah kulu denen adama ve onun babasına haşa adeta tapıyorlar. Asıl bu söyleneni dinlemek tehlikeli olur. Bu adam cezalandırılmazsa ödüllendirilmiş demektir. Bu da maazallah aklına başka başka iddialarda bulunmayı bile getirir. Bir dünya iki hükümdar taşımaz. İsmail bu hayhuyu burada bir el işaretiyle kesti, tamamladı. Dışarıya mesajını vermişti. Bu işe hiçbir oymağı karıştırmamış, bir de üstelik meşveret yapmıştı. Ama işte bu adamlardan alacağını da almıştı. Bugünlerde daha fazla gevezeliğe ve göze girme çabasına tahammülü yoktu. Adamlar secde edip geri geri çıkarak çadırı boşalttılar. İsmail, ne dersin Necm dedi, bunlardan bir şey öğrendik mi? Ateşle oynadığımızı dedi Necm. İsmail ve ordusu en parlak görüntüsüyle Tebriz'in batısında yerleşti. Otağlar kuruldu, sofralar açıldı, misafirler beklenmeye başlandı. Beklenen ziyaretçiler ufukta göründüğünde Necm'in vücudundaki bütün tüyler diken diken olmuştu. Erkek, kadın ve çocuklardan oluşan bu insan deryası Bedir'dekilere benziyor muydu acaba? Ya da Bedir'dekiler bu kadar yorgunluk, bu kadar acı, bu kadar sefalet taşıyorlar mıydı? Gözleri yuvalarına çökmüş, bitkin ifadeleri açlığa bulanmış, yaralı olanların sargıları kim bilir kaçıncı kez renk değiştirmişti. Osmanlı ordularını üst üste yenilgiye uğratan, Osmanlı vezir-i azamını öldüren, Osmanlı şehzadelerini kovalayan efsane savaşçılar bunlar mıydı? Şimdilik buna ilişkin tek ipucu, kalabalığın ön ve yanlarında yer alan bunca badireye karşın hala atlarının üzerinde dimdik duran 4000 kadar süvariydi. Necm, onun nasıl etkilendiğini anlamak için göz ucuyla İsmail'e baktı, göz göze geldiler. İsmail, daha önce hiç yapmadığı bir şey yaptı, gözlerini yere eğdi. Çok çok kısa bir süre, Necm'in bu kalabalık hakkındaki bütün sorularının cevaplanması için yeterli oldu. Kalabalık durmuş, İsmail'in birliklerine bakıyordu. Tekelü, Burun Sultan, bir grup atlıyla birlikte ileri gelenleri karşılamaya çıktı. Birliğin en önünde Safavilerin başlığı Kuşlu Kızıl Sancağı gidiyordu. Bu sancak gelenlere iki şeyi bir arada anlatıyordu. Bunca zahmet ve ihanetten sonra Safavilerin onları karşılamaya geldiğini ve kuşku başlığın işaret ettiği üzere gelenin bizzat şah olduğunu. Kalabalık birden hareketlendi, derin bir yer uğultusu gibi Bismişah Allah Allah çığlıkları boğazlar yırtılırcasına, ciğerler sökülürcesine ortalığı kapladı. Sonra koşmaya başladılar, çocuklar hopluyor, zıplıyor, el çırpıyordu, kadınlar tiz çığlıklar atıyor, erkekler bütün bu sesleri kalın bir uğultuya dönüştürüyordu. Sipahiler kalabalığın çevresinde atlarıyla dönüyor, hem coşkularını hem de kalabalığın dağılmaması konusundaki titizliklerini gösteriyorlardı. Şah kulu artık tekrar ata binecek kadar iyileşmişti. Hemen yanında Kara İskender, Sofu İsa ve ulema olduğu halde sakince at sürüyordu. Burun Sultan doğruca ona yöneldi. Şah kulu sancağı görünce İsmail'in orada olduğunu anladı ve kendi kendine "Demek Şah'ın bizzat karşılamaya gelmiş" diye aklından geçirdi. Burun Sultan ise tedirgindi. Atını Şah kuluna doğru sürerken Şah'ının bu adama karşı tutumunun ne olacağını kestiremiyordu. Bu tutumu önceden bilse kendi tavrını da ona göre ayarlayabilirdi ama hiçbir şey kestiremiyordu. Atını sürdü, Şah kulunun yanına vardı. "Bir canım var bu yalan dünyada" dedi kendi kendine ve çevik bir hareketle atından inip Şah kulunun önce çizmesini ve sonra kendine uzanan elini öptü. İsmail, bütün bu manzarayı seyrettikten sonra döndü, otağına girdi ve tahtına oturdu. "Dinlensinler, doysunlar, sonra görüşürüz" dedi. Şah kulu kendisi için hazırlanan bir çadıra adamlarının en yakınları olan Kara İskender ve Sofu İsa ile birlikte yerleşti. Safavi hizmetindeki tekelüler çadıra doluşmuş Şah kuluna niyaz ediyor, eli ayağı ellerine neresine geçirirlerse öpüyorlardı. "Şahımın hizmetindeki tekelüler bu kadar azlık mıdır?" diye sordu Şah kulu. Burun Sultan mahcup bir edayla başını önüne eğdi. "Hayır sultanım ama şimdi öyle icap etmiş" dedi. Bu cevap Şah kuluna çok şey anlatıyordu, ama o çok yorgundu. İlk gün misafirler tam bir cennetteydiler. İsmail'in emirleri gereği biner kişilik gruplara bölünmüşler, geniş bir arazide dağınık olarak konaklatılıyorlardı. Sazlar çalınıyor, yemekler yeniyor, muhabbet sofraları kuruluyordu. Safavi görevlileri kalabalığın arasına karışmış, önde gelenleri saptamaya çalışıyordu. En önde gelenler belliydi ve şimdi onların üçü de Şah kulunun çadırındaydı. Ama özellikle şu sipahilerin sözü geçenleri saptanmalı ve kendilerini ne kadar zengin, ne kadar verimli dirliklerin beklediği anlatılmalıydı. Bu hemen yapılmalıydı çünkü zaman yoktu. Gecenin en kör karanlığında Şah kulunun çadırına bir gölge süzüldü. Kara İskender kılıcına el atmıştı ki gelenin ulema olduğunu anladı ve pirini uyandırdı. "Ne var ulema?" diye sordu. "Kalk pirim," dedi ulema. "Uyuyacak zaman değildir." Devam etti. "İsmail Şah bizim için iyilik düşünmez pirim. Canın tehlikededir." "Dur dur," dedi Şah kulu. "Kalktık, Şahımıza geldik. Kendisi bizzat geldi, bizi karşıladı, sofralar döşedi, döşekler serdirdi. Bu tehlikeyi, kötü niyeti nereden çıkarırsın?" "Sultanım," dedi ulema. "Sen bu saflıkla bu kadar sene kafanı omuzlarının arasında nasıl muhafaza ettin şaşarım. Bunlar hepsi aldatmacadır. İsmail Şah göz boyamaya, bizi uyuşturmaya çalışıyor." "Bunlar hepsi laf," dedi Şah kulu. "Delinin varsa delil göster, yoksa bu sözler seni kafir eder. Allah muhafaza, dinlediğim için beni de kafir eder." "Delil mi istersin?" dedi ulema. "Al sultanım sana delil. Niçin bizi bölük bölük böldüler? Niçin bu bölükleri birbirinden uzak yerlere konaklattılar? Bak çadırına kadar geldim, içeri süzüldüm. Sofu İsa'yı saymazsa Kara İskender'den başka hangi kılıç eri var sana muhafızlık edecek? Ama ben sana tüm bunlardan daha sağlam bir delil vereyim. Sen burada uyurken İsmail Şah'ın adamları sipahileri dolaşıp her birine bir dirlik vaat ediyorlar. Uyumaya devam edersen sabaha yanında kimseyi bulamayacaksın." Ulemanın söyledikleri son derece ciddiydi. Şah kulu özellikle bu dirlik verme meselesini sordu. "Bundan emin misin ulema?" "Nasıl emin olmayayım sultanım," dedi ulema. "Daha az önce bana İsfahan dışında büyük bir dirlik vaat ettiler." Şah kulu Kara İskender'e ve Sofu İsa'ya baktı. "İsmail Şah'ı anlarım," dedi. "Hiçbir şah bir ülkede iki şah istemez. Aslına bakarsan bir dünyada iki şah istemez. En kötü niyet ne olabilir ki? Beni bu kadar aptal mı sanırsın ulema? En kötü niyet ne olabilir? Senin sözüne inanırım. Sen söylediğine göre doğrudur. Hal böyleyken şahımız beni ortadan kaldırmak istiyor demektir. Ben bunun olabileceğini bile bile buraya geldim ulama. Bu can bize bir borçtur. Bu borcu şahıma ödemekten daha hayırlı ne olabilir ki? Ben şimdi uyuyacağım. Git İsfahan dışındaki dirliğini al. Şahıma karşı boynum kıldan incedir. Ulama itiraz etti. Sultanım, bir kez daha beni dinle. Tedbir alalım dedi. Ne tedbiri dedi şah kulu? Bu işin tedbiri yoktur. Bu işin iki ucu vardır. Ya benim gibi yatar uyursun ya da önce davranıp Safavileri çadırlarında döşeklerinde basar kırarsın. Boynumu şahıma verirsem alırsa cennetliyim, almazsa yine öyle. Basar kırarsam, yenilirsem cehennemliyim, yenersem yine öyle. Söyle bana ulama, tedbir bunun neresinde? Ulamaya elini uzattı. Bu konuşmanın bittiğini gösteriyordu. Ulama uzatılan eli öptü ve çıktı. Karanlıkta kayboldu. Şah kulu bir şeyler mırıldandı ve döşeğine uzandı. İkinci günde dinlenmeyle geçti. Üçüncü gün güneş doğduğunda Burun Sultan çadıra gelerek Şah İsmail'in öğle vakti Şah kulu, Kara İskender ve Sofu İsa'yı otağına beklediğini söyledi. Üç tekeli otağa girdiklerinde içeride tahtında oturan İsmail, Necm ve birkaç hizmetçi köle gördüler. Tahta doğru önde Şah kulu, arkasında diğer ikisi olmak üzere yürüdüler ve secde ettiler. İsmail soğuk ve mesafeli bir tavra bürünmüştü. Önünde diz çökmüş vaziyette duran bu adama baktı, kendisinden birkaç yaş büyük olmalıydı. Bunu sorgu sual sonucu biliyordu, yoksa bu adam sanki babası yaşındaymış gibi duruyordu. Ey pir dedi İsmail. Baban Hasan Halife, şehit babamın hem yoldaşı hem halifesiymiş. Sadakat ve dirayetle yola hizmet etmiş. O göçünce sen tek eğilinde bizim halifeliğimize geldin ama bilmez misin ki halifelikte böyle başına buyruk işler yapmak yoktur. Bak, şimdi hem şu garip tekelilerin hem de bizim devletimizin başına vakitsiz ne işler açtın? Osmanlı geride kalan tekelileri ve Hamitlileri Modon ve Koron'a sürgün etti. Arkanızda taş üstünde taş bırakmadı. Gerçi sen de ondan aşağı kalmadın ya, söyle bana. Bu yaptığını beğendin mi? Ruhsatsız hareket etmenin ortaya nasıl sonuçlar çıkardığını gördün mü? Şah kulu başını önüne eğmiş vaziyette söze başladı. Şahımın sorularını tek tek cevaplayacağım. Zaten buraya da bunun için geldim. Müride düşen mürşiti örnek almaktır. Mürşitim şahım bir örnek verdi. Ben onu örnek aldım. Dolayısıyla şahım bu konularda ruhsatı bir kere de topumuza birden verdi. Bundan ötürü ayrıca ruhsat sormak gerekmez. Osmanlı tekelleri sürmüş doğrudur. Ama bu bugün olmasa yarın olacaktı. Rum ülkesinde oymakların hali budur. Devlet biraz güç bulunca hemen oymakları hapsedecek yerler bulur. Oralara göçürür. Buna biz neden olmadık, belki çabuklaştırdık. Osmanlı ile devletinizin arasını bozduğuma gelince bu doğrudur ama şahımın Osmanlı ile barışık kalması mümkün müdür? Osmanlı ile ne zaman nerede barış ya da savaş yapacağıma ben karar veririm Şah kulu, her önüne gelen değil diye çıkıştı İsmail. Aynı hak dedi Şah kulu, Osmanlı'dan her gün bin çeşit zulüm gören bizde de yok mudur şahım? Hayır dedi İsmail, senin anlamadığın da bu, o zaman senin benim halifen olmanın kıymeti nerede kalır? Zulme karşı çıkma hakkımı elimden alırsan zaten bir kıymeti kalmaz şahım. İsmail sinirlendi. Ne biçim şartlı halifelikleri bu şah kulu, kulluktan anladığın bu mudur senin? Kulluğumuzun andı bozulmadıkça kulluğumuz daimdir şahım. Neymiş bu ant şah kulu, karşılıklı ant mı içtik? O anda ezelden içtik şahım, bu hakkı elimizden alırsan Hüseyniliğin anlamı nerede kalır? Yolda gelirken Tebriz'in kervanını basmak, kervancıları öldürmek de mi zulme karşı çıkmaktır bire şah kulu diye bağırdı İsmail. Şeytan dedi şah kulu. İsmail bu sözcüğü duyunca gayri ihtiyarı Necm'e baktı. Şeytan tüccarların keselerinde gizlidir. Adam olan adamın ne işi var ipeklilerle, zümrütlerle alıp hemen hayra sarf etmedikçe? İsmail kendi üzerine baktı. O gün ipekli giymemiş olduğunu fark etti. Ama gözü parmağındaki zümrüt taşlı yüzüğe ilişti. Parmağını kaldırarak biz adam değil miyiz şah kulu diye bağırdı. Haşa şahım dedi şah kulu. Böyle bir itham aklımızdan bile geçmez. Allah bizi böyle bir küfürden korusun. Sen hükümdarlığın gereğini yaparsın ama korkarım hükümdarlık da sana kendi gereğini yapmaktadır. İsmail iyice çileden çıkıyordu. Ne demektir bu diye sordu. Şu demektir şahım, dedi şah kulu. Askerlerine baktım, Osmanlı askerlerinden farkları yoktur. Hepsi güzel donanımlıdır. Zırhları, kılıçları, miğferleri, atları göz alıcıdır. Allah şahıma destekçi olsun, bütün bunlar daha da olsun. Ama mesele şudur şahım. Tebaana baktım, onların da halinin Osmanlı tebaasından bir farkı yoktur. O zaman rızıklarının nereye gittiğini anladım. Burada yok olmazsa zulüm nerede ve ne zaman yok olacak şahım? İsmail boğulur gibi oluyordu. Belki o zaman bize karşı da ayaklanırsın, ne dersin, dedi. Haşa, dedi şah kulu. Şahım böyle bir şeye gerek bırakmaz. Geçen gece çadırında güzel sözler söylemişsin. Boynum şahıma kıldan incedir demişsin. Hala böyle mi düşünürsün? Evet, dedi şah kulu. Ulema size doğru söylemiş. Benim söylediklerim böyledir. Burada da, orada da. Ben ikrarından dönenlerden değilim. Hala da öyle düşünürüm. Peki, dedi İsmail. Seni şimdi cellada versek bu fikrin aynı mı kalır? Şahım, sana söyleyeceğim şudur. Babam ve ben bu yolun çok kahrını, cefasını çektik. Bu yol için, senin için bin kez ölüme gittik, bin kez ölümden geldik. Şimdi iki ihtimal vardır. Birincisi, sen zulmediyorsundur ve bana idam kararı verirsin, beni cellada teslim edersin. Bunun benim için anlamı nedir biliyor musun? Anlamı şudur. Bu hayat bir zalimin peşinde geçmiş demektir ki o zaman zaten ben ölmek isterim. Bu ancak senin bana hediyen olur, güle güle ölür, her gece de rüyanı ziyaretçi olurum. İkinci ihtimal şudur. Sen haklısındır ki Allah'tan bunu dilerim ve ben katlimi gerektirecek işler yapmış, yola zarar vermişimdir. O zaman da beni öldürmezsen iki elim yakanda olur. Ama şahım, sana son sözüm şudur. Sen kararını vermişsin. Bizim hatamız halkın gözünde büyümek oldu. Halk adamı çabuk büyütür. Dediğim gibi sen kararını vermişsin, bir ülkede iki şah olmaz. Sen kararını uygula, bunun için benden gerekçe arama. Bu yorgun kulunu bir de bunun için yorarak eğlenme, kanım da canım da senin olsun. İsmail hiçbir cevap vermedi. Bu karşısında hala diz çökmüş duran adama, zaman zaman da yanındaki iki adama baktı, sonra yine baktı. Belki bir saat öylece durdular, sonra İsmail hizmetkarlarından birine bir işaret etti, Necm bir an için İsmail'in yemek getirteceğini bile sandı. Hizmetkarın dışarı çıkması ile çadırın eşiğinde Div Ali Sultan'ın girmesi ve secdeye kapanması bir oldu. Buyur şahım. Ali, dedi İsmail. Bu piri al, götür, yok et. Kimse görmesin, kimse duymasın. Halifemizdir, ona göre davran. Diğer ikisini de dışarıdaki kazanlara at, hamdırlar, pissinler, herkes görsün, herkes duysun. Şah kulu sultanı o gün o otağa girdikten sonra bir daha gören olmadı. Yalnız o gün 12 tekeli kadın, 12 çocuk doğurdular. Adları şah kulu konuldu. Yoklama. 36. Şah kulu ayaklanması ve beraberinde getirdiği değişiklikler İsmail'in yıllardır inatla koruduğu batıya karşı temkinliliği bir anda yok etti. Bu garip Türkmen gitti, gitti ama bana da çok şey öğretti diyordu. Bu konuda her zaman olduğu gibi en başta gelen kafadarı Ustacalı Muhammed Han'dı. Şimdi Diyarbakır valisi olduğu için Rum ülkesi onun çok yakınında, elini uzatsa alacağı bir yerde duruyordu. İsmail, Muhammed diyordu. Şah kulu bize Osmanlı'nın çetin ceviz olmadığını gösterdi. Düşünsene, şu başı kabak yalın ayak tekeliler bir Osmanlı paşasını, bir Osmanlı vezir azamını öldürdüler. Kaç tane Osmanlı şehrini vurdular. Üstelik halifelerimiz onları desteklemeden yaptılar bunu. Bugün öyle bir hale geldik ki Osmanlı şehzadeleri bile kaçıp bize sığınıyor. Şehzade Murat, babası Şehzade Ahmet'e yazdığı mektupta benim yardımımı kabul etmesi için adeta yalvarıyor. Allah bize bu günleri de gösterdi. Neredeyse Osmanlı padişahını biz tayin edeceğiz. İsmail'in bu konuda en büyük iki oymaktan aldığı destek diğerlerini de itiraz edemez hale getirmişti. Ustacalılar Muhammed Han'ın öteden beri süren tutumuyla, tekelüler ise intikam hisleriyle sefer yönünün batıya dönmesinin ateşli savunusu olmuşlardı. Şamlı ve Dulkadırlılar itiraz etmek istiyorlar fakat buna cesaret edemiyorlardı. Nur Ali Halife Rum ülkesine gönderildi. Halife burayı iyi tanıyordu. Görevi Osmanlı'nın cephe gerisini vurmak, güçlerini sarsalamak, İsmail'in vuracağı son darbeyi hazır hale getirmekti. İsmail, halifenin yürüteceği bu harekata yoklama diyordu. 24 Nisan 1512 günü Osmanlı tahtına oturan Selim ise yıllardır öncelikle sefer yapılması gereken ülkeler konusunda en ufak bir tereddüte sahip olmamıştı. 1502'den beri gözleri kızılbaşların üzerindeydi ve onları kaynağında kurutmak için sabırsızlanıyordu. Talihin garip bir cilvesi olarak tahta çıkması yolundaki irade dışı yardımlarını inkar edemezdi. Onlar Korkut'un güçlerini dağıtmasa, Ahmet'i hırpalamasa Selim bu tahta hala çok uzakta duruyor olabilirdi. Hele en son şu Nur Ali Halife denen adamın Ahmet'e vurduğu darbeler Selim için gerçekten takdire şayandı. Selim de birkaç yoklama birden yaptırıyordu. Yoklamalardan birincisi Anadolu halkına ilişkindi. Bu halkın içinde ne kadar kızılbaş olduğu, nerelerde bulundukları, aralarındaki ilişkiler araştırılıyor, defterlere kaydediliyordu. Selim'in ikinci yoklaması ise bu defterleri dürmesi konusunda ulemadan destek alıp almayacağı konusundaydı. Ulema içinde en ateşli destekçileri Müftü Hamza Efendi ve İbni Kemal'den buldu. İbni Kemal'e Rafizelerin suçlanması ve yok edilmesi konulu bir risale yazdırdı. Risaledeki Kızılbaş öldürmenin caiz olduğu şeklindeki cümle gelen günlerin işaretçisiydi. Selim'in en korktuğu yoklama ise üçüncüsüydü. Yeniçeri ve Akıncılar arasında da Kızılbaşlığın etki kazandığı şeklindeki iddialar bir süredir oldukça yaygındı. Selim, yoklamalar sonucunda gördü ki ne yapacaksa çabuk yapılmalıdır. Necmin yaptığı yoklama ise bunlardan tamamen farklıydı. Tebriz'deki Safavi Sarayı'nın bahçesi cennet bahçelerinden biri gibiydi. Her yere serin gölgelerini seren salkım söğütler, bu gölgelerin şemsiyesi altında eritici sesler çıkaran havuzlar, bu havuzlarda binbir çeşit renkli balıklar, en kokulusundan en renklisine envai türden güller bu bahçeye giren birine dünya değiştirdiği düşüncesini verirdi. Bu bahçedeki hayat da bahçeye yakışır derecede renkliydi. Tüm asılzade erkek ve kadınlar bu bahçede herhangi bir kaçınma olmaksızın bir araya gelir, sohbet eder, şiirler okur, yalan dünya ve gerçek ahiret hakkında fikir yürütür, tatlı tatlı salınırlardı. Necm bu bahçedeki sohbetlere dolaylı sohbetler adını takmıştı. Bu adı takmasının nedeni sohbetleri yürütenlerin hiçbir zaman asıl konuşmak istedikleri konuyu konuşmamaları, her zaman çevresinde dolanmalarıydı. Bu nedenle konuşulan her konu garip bir şekilsizleşmeye maruz kalırdı. Şu Söğüt derdi bir genç kız bir soylu erkeğe, sizce havayı sarmalamıyor mu? Delikanlı boş gözlerle Söğüt'e ve sarmalandığı ileri sürülen havaya bakar, konuyu değiştirirdi. Allah'a bunca aşık olan biri için ölüm kim bilir ne büyük bir mutluluktur.